10. Bölüm. Raymalı Ağa kendi zamanında çok ünlü bir türkücü ozandı. Tanınması küçük yaşlardan başlamış, tanrı vergisi bir yetenek böylesine ünlü bir jirav olmasını sağlamıştı. Türkücü ozanlığının kaynağında onu erişilmez kılan üç şey vardı. Türkülerinin hem sözlerini hem müziğini kendi yaratır hem de en güzel bir biçimde çalar söylerdi. Dinleyicileri çoğu kez bu büyük yeteneğe şaşar kalırlardı. Çalgısının tellerine vurmasıyla türküye başlaması bir olurdu. Hem de o anda uydurulmuş bir türkü olurdu bu. Ertesi gün Raymanlı Ağa'nın söylediği türkü ağızdan ağıza dolaşır, köylere, göçebe obalarına yayılırdı. Dillerden düşmeyen türkülerden birisi şuydu. Harın at serin suyun tadını bilir, onu sever. Dağlardan akan suyu içmek için koşar gelir. Sen de benim sevincimsin, sevgilimsin. Atımın üzerinde eğilir, seni dudaklarından içerim. Raymalı Ağa sanki bir tanrı buyruğuymuş gibi hep güzel, cicili bicili giysileriyle dolaşırdı. Onun kürklü şapkalara ayrı bir düşkünlüğü vardı, mevsimine göre değişik değişik şapkalar giyerdi. Başka bir özelliği de kızıla çalan doru donlu atı Saralay'ı yanından hiç eksik etmemesiydi. Bu atı Ahaltekin köyünde bir şölene çağrıldığında ona Türkmenler vermişlerdi. Saralay için yapılan övgüler sahibininkinden geri kalmazdı. Attan anlayanlar bu hayvanın görkemli, zarif yürüyüşünü görünce kendilerinden geçerlerdi. O yüzden Raymalı Ağa'ya takılmak istedikleri zaman bizim jiravın iki zenginliği var. Biri tambur çalışı, biri de Saralay'ın yürüyüşü derlerdi. Bu da bir gerçeği yansıtıyordu çünkü Raymalı Ağa tüm ömrünü atının sırtında bir de tambur çalarak geçirmişti. Ülke çapındaki ününe karşılık mal mülk edinmeyi hiç düşünmemişti. Mayıs bülbülleri gibi eğlenceden eğlenceye, şölenden şölene koşar, gittiği her yerde beğenilir, saygı görürdü. Onunla birlikte atına da bakılır, tımar edilir, beslenirdi. Bununla birlikte onu sevmeyen, arkasından kötü şeyler söyleyen kişiler de olurdu. Bunlar varlıklı, kazanç sağlamaktan başka bir şey düşünmeyen kimselerdi. Onu serserice sağda solda dolaştığı, zamanını keyif içinde harcadığı için eleştirirlerdi. Raymalı Ağa güzel bir şölene katılıp da tamburunu çalmaya, türkü söylemeye başladı mı, herkes kulak kesilip onu dinlemeye koyulur, büyülenmiş gibi gözlerini ondan ayıramaz olurlardı. Yalnız onu sevenler değil, beğenmeyenler de öyle. Gözlerini ellerinden ayıramazlardı çünkü bu ellerin tamburun tellerine vurunca gönüllerde uyandırmayacağı güzel duygu yoktu. Gözlerinden ayıramazlardı çünkü durmadan değişen bu gözlerde güçlü bir insanın ruhu alev alev yanardı. Yüzünden ayıramazlardı çünkü yüce duyguların oynaştığı bu güzel yüz esintili bir günde denizin biçimden biçime girmesi gibi durmadan değişirdi. Onunla yaşamaktan sabrı tükenen, ayrılığın umutsuzluğuna dayanamayan karıları onu bırakır giderlerdi. Buna karşılık bir nice kadın onu düşleyerek geceleri gizli gizli gözyaşı dökerlerdi. Böylece şölenden şölene, düğünden düğüne, eğlenceden eğlenceye koca bir ömür geçti ve hiç farkına varmadan Raymalı Ağa yaşlanmaya başladı. Önce bıyıklarına ak düştü, sonra sakalında kırlıklar belirdi. Sarala bile eskisi gibi değildi artık, o sülün gibi biçimli bedeni çöktü, yelesi, kuyruğu seyreldi. Ancak yürüyüşüne bakanlar onun bir zamanlar eşsiz bir at olduğunu anlarlardı. Onurlu yalnızlığında dalları kuruyan soylu bir kavak gibi Raymalı Ağa'nın kışı da gelip çatmıştı. O zaman küçük kardeşi Abdilhan aldı onu yanına, almadan önce yakın akrabalarının bulunduğu bir toplantıda acı sözler söyledi, aklını başına derlemesine öğütledi. Öte yandan ağabeyine ayrı bir çadır kurdurdu, çamaşırının yıkanması, karnının doyurulması konusunda gerekeni yaptı. O zaman Raymalı Ağa yaşlılık günlerinin türkülerini söylemeye, ölümü düşünmeye başladı. Yaşamının kışında söylediği hüzünlü türküler ayrı bir üne kavuştu. Eskisi gibi düğünlerde, derneklerde dolaşmadığı, çoğunlukla evinde oturduğu için boş günlerinin yalnızlıklarında bütün düşünürlerin kafasına takılan insanoğlunun neden yeryüzüne geldiği temel sorunu onun da zihnini kurcalamaya başladı. Vaktinin çoğunu çadırında hüzünlü türküler çalarak, eski günleri anarak, yaşlı başlı insanlarla yaşamın geçiciliği, boşluğu üstüne konuşarak geçiriyordu. Tanrı onun tanığıdır. Eğer ömrünün son deminde başından bir olay geçmese, Raymalı Ağa yaşamını huzur içinde tamamlar giderdi. Bir gün dayanamadı, kendisi gibi kocamış atı Saralay'a bindi, büyük bir şenliğe biraz keder dağıtmaya gitti. Ne olur ne olmaz diye yanına tamburunu da aldı. Onu düğüne çağıran saygıdeğer kişiler orada türkü söylemese bile onur konuğu olarak bulunmasını istemişlerdi. Raymalı Ağa da bu amaçla hemen geri dönmek üzere gittiği için kendini kuş gibi hafif hissediyordu. Köyde düğün töreni tüm neşesiyle sürüyor, her yerde türküler söyleniyor, gençlerin kahkahaları birbirine karışıyor, oyunlar oynanıyor, herkes eğleniyordu. Bir yanda yeni evlilerin onuruna at yarışları hazırlığı yapılıyor, bir yanda aşçılar yemek kazanlarının başında koşturuyor, bir yanda yılkılar çayırlarda oynaşıyor, köpekler kaygısız kaygısız boğuşuyor, bozkır yönünden esen rüzgar çiçek atmış otların kokusunu getiriyordu. Raymalı Ağa'yı büyük bir saygıyla karşıladılar, beyaz kubbeli en güzel otağa götürüp oturttular. Adamcağız orada kendisi gibi saygıdeğer kişilerin arasında onlarla birlikte kımız içti, düğün sahiplerine en iyi dileklerini bildirdi, kendilerine yaraşan ağırbaşlı konuşmalara katıldı. Sürüp giden curcuna arasında Raymalı Ağa'nın dikkatini komşu çadırlardaki müzik sesleri, türküler çekiyordu. Arada bir genç kızların attıkları kahkahalar göklere yükseliyor, o zaman o da dönüp kıskançlıkla kulak kabartıyordu. Yaşlı ozanın içi sıkılıyor, bu sesleri dinledikçe yüreği daralıyordu. Saygıdeğer ihtiyarlara renk vermemekle birlikte aklı geçmiş günlere, kendisinin de genç, yakışıklı olduğu zamanlara gidip gidip geliyordu. O zamanlar yiğit Saralan'ın sırtında yollardan fırtına gibi geçer gider, kırlarda atının toynakları altında ezilen otlar ağlar, türküsünü dinleyen güneş karşıdan yuvarlanır gelir, rüzgar estikçe bağrına dolar, tamburunun sesini dinleyenler coşar, ağzından çıkar, her sözü kapar, genç yüreği sevmeyi, acı çekmeyi bilir, atının üstünde sevdiğine veda ederken gözyaşı döker, sevmesinin cezasını acı çekerek öderdi. Niçindi bütün bunlar, niçindi? Sonradan tüm yaptıklarından pişman olmak, acı duymak ve boz güller altında korların sönüp gitmesi gibi yaşlılıkta körelmek için mi? Raymalı Ağa bunları düşündükçe üzüntüleri artıyor, suskunlaşıyor, içine kapanıyordu. Böyle kendi dünyasına dalıp gittiği bir sırada bir takım ayak patırtılarıyla irkildi, otağa yaklaşan kadın sesleri, gerdanlık şıngırtıları, etek hışırtıları onu büyük bir şaşkınlığa düşürdü. Daha ne oldu demeye kalmadan otağın işlemeli kapı örtüsü ta yukarıları kalktı ve göğsüne bastırdığı tamburuyla eşikte bir genç kız gözüktü. Kızın ay gibi açık bir yüzü, yay gibi gerilmiş kaşları, gururlu, herkese meydan okuyan bakışları vardı. Tanrı'nın özene bezene yarattığı bu kara kaşlı, kara gözlü güzel varlığın ilk bakışta insanın dikkatini çeken kararlı görünüşü, onun giyim kuşamıyla, boyu bosuyla, yüzünün biçimiyle iyi bir uyum sağlıyordu. Arkasında kız arkadaşları ve birkaç delikanlı ile birlikte duran genç kız eğilerek selam verdi, böyle birdenbire rahatsız ettikleri için ihtiyardan özür diledi. Sonra daha kimse ağzını açmaya fırsat bulamadan büyük bir güvenle tamburunun tellerine vurdu. Raymalı Ağa'ya dönerek bir selamlama şarkısı söylemeye başladı. Ey ünlü ozan Raymalı Ağa! Susuzluğunu gidermek için ta uzaklardan pınara koşan kervan sürücüsü gibi sana geldim, selam verdim. Gürültülü bir kalabalıkla yanına girdik diye bizi kınamaya kalkma. Düğün dernek bunun için, şenlik bunun için değil mi? Sana olan aşkımı duyurmak istiyormuşum gibi içimde gizli bir korku ve titremeyle şarkı söyleyerek yanına gelmeyi göze aldım diye beni hoş gör, cüretime şaşma. Bağışla beni Raymalı Ağa, tüfeğin barutla doldurulması gibi ben de cesaretle doldurulmuşum. Günlerim şölenlerde, düğünlerde, derneklerde özgürce geçirmekle birlikte bir arının damla damla bal biriktirmesi gibi ben de yıllardan beri bu karşılaşma için hazırlandım. Zamanı gelince açan bir çiçek gibi gonca olup bekledim. İşte şimdi goncanın açılma saatidir. Raymalı Ağa büyük bir heyecan ve şaşkınlık içinde bu güzel yabancıya doğru eğilmekle birlikte onun şarkısını kesip "Kimsin sen, niçin geldin?" diye soramıyordu. Ruhu allak bullak oldu. Damarlarındaki kan alev alev yanmaya başladı. Eğer çevresindeki ihtiyarların gözleri her şeyi görebilseydi, onun yüreğinin bir kuş yüreği gibi çırpındığını, kendisinin de yücelerde uçan bir kartal gibi kanatlandığını görürlerdi. Gözleri canlanıp parlamış, çoktandır beklediği bir çağrıyı işitmişçesine kulak kesilmişti. Raymalı Ağa kocamışlığını unutarak başını dikleştirdi. Genç kız şarkısını sürdürüyordu. "Ey ulu jirav, eğer bu adımı erken attığımı sanıyorsan öykümü iyi dinle. Ey Tanrı vergisi ozan, seni ilk gençliğimden beri seviyorum. Ey Raymalı Ağ, seni her şarkı söylediğin, her gittiğin yerde izledim. Ne olur kınama beni. Ey türkünün büyük ustası Raymalı Ağ, bütün emelim senin gibi yüce bir akın olmaktı. Dipnot: akın, halk ozanı, aşık, jiraf demek. Çevirenin notu. Peşinden görünmez bir gölge olup gittim. Ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmadım. Türkülerini dua yapıp ezberledim. Şiirlerini büyülü sözler gibi kaptım, öğrendim. Güzel bir günde seni selamlamak, seni sevdiğimi duyurmak, seni selamlarken hemen yanında uydurduğum türkümü söyleyebilmek için Tanrı'nın bana büyük bir yaratma gücü göndermesini diledim. Senin gibi ulu bir akınla söz yarışına girmeyi düşlediğim, sonunda yenilecek bile olsam, böyle bir şeyi göze aldığım için Tanrı kusurumu bağışlasın. Ey Raymalı Ağ, bugünü ben düğün günümmüş gibi bekledim, hep bugünü gözledim. Daha önce küçüktüm, oysa sen ulu bir ozandın, herkesce sevilip sayılan güçlü bir akındın. Benim gibi ufacık bir çocuğu şölenlerde, düğünlerde, kalabalık toplantılarda nasıl görür, onca insan arasında beni nasıl seçerdin? Türkülerini hayran hayran dinlerken, için için utanırken hep seni düşler, aklım başıma gelip senin karşına çıkabilmek için bir an önce genç kız olmayı isterdim. Ey ulu öğretmenim, söz sanatını senin gibi öğrenmek, müziğin doğasını senin gibi tanımak, senin gibi türkü söyleyebilmek için kendime büyük yemin verdim. Böylece senin arayan bakışlarından ürkmeden, çekinmeden yanına gelebilecek, seni selamlayabilecek, aşkımı açabilecek, sana açık açık meydan okuyacaktım. Bunca bekleyişten sonra işte şimdi karşındayım. Herkes görsün, karar versin. Bir an önce büyümek, bir an önce genç kız olmak için acele ederken zaman ilerledi ve ben geçtiğimiz bu baharda 19 yaşıma girdim. Oysa sen ey Raymalı Ağ, benim genç kızlık dünyamda eskisi gibisin, aynısın, yalnız biraz saçların kırlaştı. Fakat bu seni sevmek için bir engel değil. Nasıl ki saçları henüz kırlaşmamışları sevmek için gençlikleri bir neden değilse, seni sevmeme de saçındaki aklar bir engel olamaz. Görüyorsun şimdi karşındayım. Çekinmeden açıkça söylememe izin ver, beni bir genç kız olarak kabul etmekte özgürsün ama güzel söz söylemede seninle yarışmaya gelmiş bir şarkıcı olarak beni geri çeviremezsin. Sana meydan okuyorum, büyük usta, söz senindir. Raymalı Ağa ayağa kalktı. Kimsin sen? Nereden geldin? Adın nedir? Bana Begimay derler. Demek Begimay. Bugüne dek neredeydin? Neden böyle geç kaldın? Ağzından bu sözlerin istemeden kaçması üzerine Raymalı Ağa başını önüne eğdi. Demin de söyledim Raymalı Ağa, küçüktüm, büyümeyi bekledim. Hepsini anlıyorum da yalnız bir şeyi anlamıyorum. Neden alnıma böyle yazılmış? Ömrümün kışa geçen çağında, bu geçkin yaşımda felek niçin senin gibi güzel bir kızı karşıma çıkarıyor? Niçin? Eskiden gördüklerimin görmem gerekenlerin hepsi olmadığını, bir gün seni tanımak, sesini işitmek, güzel yüzünü seyretmek ödülüne erişeceğimi bilmeden şu dünyada boşuna yaşadığımı anlamak için mi? Felek neden bana böylesine acımasız davranıyor? Boşuna sitem etme Raymalı Ağa. Eğer felek benim yüzümden sana acı çektirecekmiş gibi görünüyorsa bunda yanılıyorsun. Şunu bilmeni isterim ki genç kızı okşayışlarımla, türkülerimle, gönülden bağlılığımla sana mutluluk vereceğim. Bundan hiçbir kuşkun olmasın Raymalı Ağa. Eğer kuşkularını yenemez, sana giden kapıları bana kapatırsan, o zaman seninle söz ustalığında yarışmış, her konuda sınanmış olmayı seni seven biri olarak büyük bir onur sayarım. Sen neler söylüyorsun Begimay? Söz sanatında sınanmak ne demek? İçinde yaşadığımız düzenle bağdaşmayan, sevgide sınanma gibi daha büyük bir yarış varken, söz ustalığında yarışmanın değeri mi olur? Hayır, seninle güzel söz yarışmasına girecek değilim. Yarışacak gücüm kalmadığı, şiir söyleme yeteneğimi yitirdiğim, sesim körleştiği için değil. Hayır, bunlardan dolayı yarışmak istemiyor değilim seninle. O yönden sana ancak hayran olabilirim Begimay. Benim için üzücü de olsa seni ancak sevebilirim Begimay. Seninle ancak sevmede yarışabilirim Begimay. Raymalı Ağa bu sözlerden sonra tamburunu eline aldı. Tellerinin ayarını yeniden düzeltti ve eski günlerindeki gibi yepyeni bir türkü söyledi. O günden beri yeryüzünde söylenmekte olan Begimay türküsü, onun tamburunun tellerinde bazen otları hafifçe kımıldatan bir esinti olup tınladı, bazen ak bulutlu mavi göklerde fırtına olup uğuldadı. Eğer sen pınar suyu içmek için uzaklardan koşup geldiysen, ben de rüzgar kesilir ayaklarına kapanırım Begimay. eğer felek bana bugünü son günüm olarak yazdıysa, ben de bugünü ölmemek için direnirim Begim Ay. Bugün değil, yarın değil, hiçbir zaman ölmem, yeniden dirilirim Begim Ay. Sensiz kalmamak için yaşarım Begim Ay. Sensiz kalmak, gözsüz kalmak gibidir Begim Ay. Raymalı Ağa'nın söylediği Begim Ay türküsü böyle sürüp gidiyordu. Herkesin zihninde o gün uzun süre yaşadı. Herkes Raymalı Ağa ile Begim Ay'dan başkasını konuşmuyordu. Bayram gibi süslenmiş beyaz otağlar arasından gelin alayı Güveyin köyüne doğru yola çıktığı zaman bayram gibi donatılmış atlara binen binicilerin, pırıl pırıl bayramlıklarını kuşanmış kalabalığın arasında en başta Raymalı Ağa ile Begim Ay gidiyorlardı. Atlarının özengileri birbirine değerek yan yana gidiyorlar, yeni evlilere mutluluk dileklerini iletiyorlar, Tanrı'ya iyi güçlere yakarışlarını duyuruyorlar, türkü söylüyorlar, tambur çalıyorlar, kaval çalıyorlar, sırayla biri bırakıyor, öteki alıyordu. Böylesine güzel türküler dinledikleri için herkes hayran kalıyor, otlar bile sevinçler gülüyor, kır ateşlerinin dumanları çevreye yayılıyor, dört bir yanda kuşlar uçuruyorlar, iki yıllık taylara binmiş çocuklar yarış yapıyorlardı. Yaşlı ozan Raymalı Ağa tanınmaz biri olup çıkmıştı. Sesi eskisi gibi çınlamaya başladı, bedeni eskisi gibi dinçleşip çevikleşti, gözleri yeşil çayırlar ortasındaki beyaz ovaların lambası gibi parladı. Köhne atı Saral'a bile belini doğrulttu, başını dikleştirdi. Fakat bu işten birçok hoşlanmayan vardı. Böyleleri Raymalı Ağa'dan yana bakıp yere tükürüyorlardı. Bunlar daha çok Raymalı Ağa'nın yakın akrabaları, soydaşları, düğüne Barak Bay boyundan katılan kimselerdi. Yaşlı ozanın yaptıklarını çılgınlık sayıyorlar, buradan onun aklını oynattığı yargısına varıyorlardı. Birkaçı koşup koca akının küçük kardeşi Abdilhan'a haber uçurdu. Raymalı denen kocamış köpek bizi herkesin önünde rezil ederse seni nasıl bucak başkanı seçeriz? Dipnot: Bucak başkanı. Çarlık Rusyası döneminde il ve ilçe yöneticileri doğrudan doğruya devlet örgütüne bağlı, devletin atadığı Ruslardan oluşuyordu. Göçebe yaşamı sürdüren Orta Asya boyları, oymakları bölge bölge bucaklara ayrılmışlardı. Bucak başkanları yerli halkın seçimiyle başa gelir, bunlar ilçe yöneticilerine karşı sorumlu olurlardı. Çevirenin notu: Herkes bizi alay almaz mı? İşitmedin mi? Ağabeyin genç bir Tay Kişner gibi düğünde türkü söylüyor. Yanına bir de kancık bir köpek katmış. Körpe onun aklını başından aldı. Kalabalığın gözünün önünde birbirleriyle alıp veriyorlar. Görsen bir kepazelik, utanç verici bir durum. Bunun sonu iyiye gitmez. Ne diye genç bir kızla oynaşmaya kalkar bilmeyiz. Haber bütün obalara yayılmadan akılsızın kulağını bükmeli. Abdilhan, ağabeyinin yaptıklarını unutamıyor, bütün ömrünü şurada burada hovardacı harcamasından dolayı yaşlı başlı bir insan olarak ona saygı duymak şöyle dursun, gizli gizli kin besliyordu. Tam yaşlandı, aklını başına topladı derken, bu sefer de Barak Bay boyunun yüzünü kara çıkarmaya kalkmasına ne diyecekti? O zaman atına bindiği gibi düğün alayının arasına karıştı, kamçısını sallayarak, bağırarak kendine yol açmaya çalıştı. Hey koca bunak, aklını başına devşir. Hemen dön evine. Gel gelelim, türkülerin coşkusuna kendini kaptırmış bulunan Raymalı Ağa, onun geldiğini ne gördü ne de işitti. Yaşlı ozanı atlarıyla kuşatmış, onun ağzından çıkan her sözü havada kapmaya hevesli hayranlar kalabalığı, bu saygısız kardeşi bir köşeye sıkıştırdılar, her biri bir yandan bana mısın demeden yapıştırmaya başladılar. O kalabalıkta kimin vurduğunu nereden anlayacaksın? Abdilhan kurtuluşu kaçmakta buldu. O atının üstünde canını kurtarıp kaçarken geride yeni bir türkü söyleniyor, yeni türkü ağızdan ağıza dolaşıyordu. Erkek geyik sabah erkenden böğüre böğüre eşini ararken kayalardan yansıyan sesi boğazda yankılanır diyordu Raymalı Ağa. Dişisinden ayrılan kuğu sabahleyin güneşe bakınca kapkara bir lekeden başka bir şey görmez diye karşılık veriyordu Begim Ay. Böylece genç evliler onuruna türküler birbirini izliyor, biri bırakıyor öbürü alıyordu. Bu sırada kara bir bulut gibi atının üstüne çöken Abdilhan obasına çadırının bulunduğu göç yerine yetişmeye çalışıyordu. Çevresini kurt sürüsü gibi kuşatan soydaşları onu durmadan fitliyorlardı. Ağabeyin iyice çıldırmış, aklını oynatmış besbelli, sonu kötü, bir an önce iyileştirmeli bu herifi. Öte yandan durmadan türküler söyleniyor, biri bırakıyor öbürü alıyordu. Böylece düğün alayı gelini belli bir noktaya değin geçirdi. Burada son bir ayrılık şarkısı söylendi, geline son iyilik dilekleri sunuldu. Kalabalık dağılmadan önce Raymalı Ağa şunları söyledi. Yaşlılıkta geçen günlerimin ödülü olarak Begim Ağa gibi yüce bir akınla, büyük bir jirafla karşılaşmaktan dolayı mutluyum. Bunun için ne denli sevinsem azdır. Ancak çakmak taşı çakmak taşına vurunca kıvılcım çıkar. Güzel söz söyleme sanatında da akınlar birbiriyle yarışarak güzelliğin gizine ererler. Fakat bundan daha ötede, düşünebilecek en büyük mutluluğun daha da ötesinde, ömrümün son deminde, içimdeki ışığın sönmeye yüz tuttuğu bir yaş döneminde yeni bir aşk tattığım, ömrüm boyunca bilmediğim bir ruh zenginliği kazandığım için yeryüzünden benden daha mutlu bir insan daha bulunamaz. Begim Ağa onu karşılıksız bırakmadı. Raymalı Ağa, bütün düşlerim gerçekleşti. Artık senden ayrılmam. Nereye istersen, nasıl istersen tamburumu kapıp gelirim. Türkülerimiz birbirine karışsın, seni seveyim, senin aşkın olayım. Ömrümün bundan sonraki yıllarını kendi yazgıma bırakıyorum. Nasıl istiyorsa öyle olsun. Kimseden çekindiğim, korktuğum yok. Bu sözler birer türküydü. Türkü olup söylendi. Bu türkülerden sonra düğüne katılanların hepsi 2 gün sonra düzenlenecek olan panayırda buluşmak üzere sözleştiler. İki büyük akın orada da dört bir yandan toplanacak insanlara tambur çalacak, türkü söyleyeceklerdi. Düğün alayından dağılanlar dört bir yana bu haberi yaydılar. Raymalı Ağa ile Begim Ağa panayırda türkü söyleyeceklerdi. Haber ağızdan ağıza geçti. Panayıra koşun, atınızı panayıra sürün. Panayırı akınları dinlemeye gelin. Haber ağızdan ağıza yankılandı. Büyük bir şenlik olacak. Aman ne eğleneceğiz. Panayırının tadına doyum olmayacak. Aman ne yüz karası. Aman ne güzel şey. Aman ne utanmaz insanlar. Raymalı Ağa ile Begim Ağa yolun ortasında ayrıldılar. Panayırda görüşürüz sevgili Begim Ağa. Panayırda buluşuruz Raymalı Ağa. Birbirlerinden uzaklaşırlarken eğerlerinden dönüp bağırdılar. Panayır gününe dek hoşça kal. Hoşça kal Raymalı. Güneş batmak üzereydi. Engin bozkır yaz akşamları ortalığı saran beyaz bir sis bulutuna gömülüyordu sessizlik içinde. Otlar olgunlaşıp sararmaya yüz tutmuştu. Çevre kuru ot kokularıyla doluydu. Yaz günleri serinlik ancak dağlara yağmur düştüğü zaman yayılır. Çaylaklar güneş batımı sırasında alçaktan uçuşa çıkarlar. Kuşlar ancak o zaman seslerini yükseltip cıvıldaşırlar. Raymalı Ağa giderken atının yelesini okşadı. Bu ne sessizlik, bu ne güzel hava. Çok mutluyum. Ah Sarala, benim koca atım, yol arkadaşım. Gerçekten yaşam böylesine güzel mi? Son deminde yeniden sevecek denli güzel mi bu yaşam? Kocayan Sarala pofurdayarak yürüyor, efendisini eve ulaştırmaya çalışıyordu. Kendisi de bütün gün eğer altında dolaştığı için bir an önce obanın çayırlarına varmak, yorgun bacaklarını dinlendirmek, dere suyundan içmek, ay ışığında otlamak istiyordu. İşte köy derenin kıvrımında göründü, işte obalar, göçebe çadırları, tepelerinden neşeli dumanlar kıvrılıyor. Raymalı Ağa çadırına vardı, atını bağladı, içeri girmeden önce oturup biraz dinlenmek istedi. O sırada bir delikanlı geldi yanına. Raymalı Ağa, sizi çağırıyorlar. Kim çağırıyor? Bizimkiler, Barak Bay boyunun büyükleri. Raymalı Ağa eşikten adımını içeri attı, çadırın ortasında yarım ay biçiminde bağdaş kurmuş saygıdeğer kocaları gördü. Kardeşi Abdilhan bir köşeye sıkışmıştı, suratından düşen bin parça olurdu, bakışlarında bir şeyler gizliyormuş gibi başını önüne eğmişti. Hepinize esenlik barış dilerim. Bir şey mi var? Beni niçin çağırdınız? Seni bekliyorduk dedi boyun en ileri geleni. Beni bekliyorduysanız işte geldim. Aranızda bana da bir yer ayırın. Dur orada. Senin yerin kapının dibi. Dizlerinin üstüne çök. O da ne demek oluyor? Bu otağın sahibi bugüne bugün benim. Artık bu obanın sahibi sen değilsin. Geçkin yaşında aklını oynatan bir insanın kendi obası olamaz. Siz neler söylüyorsunuz? Dilinizin altındaki baklayı çıkarır mısınız? Şimdi bizi iyi dinle. Bundan böyle düğünden düğüne, şölenden şölene serserice dolaşıp türkü söylemek yok. Yaşına başına bakmadan kendi onurunu, bizim onurumuzu ayaklar altına alarak bugün düğün yerinde birlikte türkü söylediğini o kızı da unut. Rezil ettin hepimizi. Diz çök, onu bir daha görmeyeceğim diye yemin ver. Siz boşuna soluk tüketiyorsunuz. Yarın değil öbür gün onunla panayırda toplananlara türkü söyleyeceğiz. Hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Bu adam hepimizin yüzünü kara çıkaracak. Vakit geçmeden söylediklerini geri al. Herif iyice bunamış. Yoksa çıldırmış mı? Başyargıç herkesi susturdu. Kesin, sakin olun. Raymalı Ağa, bütün söyleyeceklerim bunlar mı? Evet, ben bütün söyleyeceklerimi söyledim. İşittiniz değil mi, Barak Bayboy'un evlatları? Soydaşımız, onursuz Raymalı'na neler söylediğini duydunuz. Evet, evet, işittik. Öyleyse şimdi de benim söyleyeceklerimi dinleyin. Önce sana birkaç söyleyeceğim var, talihsiz Raymalı. Bütün gençlik yıllarını tek varlığın olan atının sırtında, yoksulluk içinde geçirdin, şölenlerde türkü söyledin, tambur çaldın, maskaralık yaptın. Ömrün boyunca başkalarının eğlencesi olmaktan kurtulamadın. O zamanlar bu hovardaca yaşamı hoş görüyorduk, çünkü gençtir, aklını başına toplar diyorduk. Ama şimdi kocadın, böyle hareketlerinle herkesin önünde gülünç oluyorsun. Sakin köşene çekilip dua etmeyi, ölümü düşünmelisin. Sen öyle yapmıyorsun. Başkalarına alay konusu, bizler içinse yüz karası olmaya aldırmaksızın bir zapır gibi ortalıkta o kızla birlikte dolaşıyorsun. Zamanında sana verdiğimiz öğütleri dinlemedin, töreleri, gelenekleri ayak altına aldın. Onun için Tanrı cezanı verecek bundan dolayı, suçu kendinden başka kimsede bulma. Şimdi ikinci sözüm şu. Kalk ayağa Abdilhan. Sen bu adamın aynı anadan, aynı babadan doğma öz kardeşisin. Aynı zamanda bizim desteğimiz, umudumuzsun. Barak Bayboy adına seni bucak başkanımız olarak görmek istiyoruz. Görüldüğü üzere ağabeyin bunamıştır, ne haltlar karıştırdığını kendisi de anlamıyor, bu işte önümüze engel çıkabilir. Akıldan noksan ağabeyin Raymalı, bizleri küçük düşürmeden, herkesi yüzümüze tükürtmeden, Barak Bayboy'unu herkesin maskarası yapmadan onu yola getirmek boynunun borcudur, böyle bir hak doğmuştur. Abdilhan'dan önce Raymalı atıldı. Burada kimse benim akıl hocam ya da yargıcım değildir. Burada bulunan herkese acıyorum çünkü hepiniz büyük bir yanılgı içindesiniz, kalabalık bir topluluğun çözemeyeceği bir konuyu görüşüp karara bağlamak istiyorsunuz. Ayrıca sizler bu dünyada gerçeğin nerede, mutluluğun ne olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanın içinden şarkı söylemek geliyorsa niçin söylemesin? Sevebiliyorsa, Tanrı ona aşk denen güzel duyguyu bağışlamışsa neden sevmesin? Ayıp mı bunlar? Dünyada en büyük sevinç seven bir insanın sevincidir. Eğer sizler benim şarkı söylediğim, elverişsiz bir zamanda karşıma çıkan sevgiyi geri tepmediğim için çıldırdığımı düşünüyorsanız ben de sizin yanınızda bir an bile durmam. Başımı alır giderim. Dünyada yer kıtlığı mı var? Saralan'ın sırtına atlar, sevdiğim insanın yanına giderim ya da birlikte başka yerlere göçeriz. Böylece siz de benden kurtulursunuz. O ana dek suskun oturan Abdilhan korkunç bir hırıltıyla söze karıştı. Hayır, bir yere adımını atamazsın. Şuradan şuraya kıpırdayacak değilsin. Panayır'a gitmeyi filan da unut. Seni iyileştirmeye karar verdik. Aklın başına gelinceye dek bir yere gidemeyeceksin. Bunları söyledikten sonra yaşlı akının elindeki tamburu kapıp yere çaldı. Sırıtmacı ayaklarının altına alan öfkeli boğa gibi nazik aletin üstünde tepinmeye başladı. Al sana al. Bundan böyle çalgı çalmayı da unutursun. Hey, oradakiler! Şu köhne beygiri görüyor musunuz? Getirin onu. Dışarıda hazır bekleyen birkaç kişi çadırın ilerisinde bağlı duran Saralay'ı çözdüler. Eğerini çıkarın da atın şuraya. Daha önce sakladığı baltayı çıkardı, yere atılan eğeri baltayla parça parça doğradı, un ufak etti. İşte gördün, artık bir yere gidemezsin. O öfkeyle atın koşumunu, özengi kayışlarını dilim dilim kesti, özengi demirlerini fırlatıp çalılar arasına attı. Birini bir yana, öbürünü öbür yana. Sarala korkuyla sendeledi, arka ayakları üstüne çöktü, az sonra aynı şeylerin onun da başına geleceğini anlamış gibi hırlayarak gemini gevelemeye başladı. Demek Panayır'a gitmeye hazırlanıyordun ha? Hem de Sarala'ya binerek öyle mi? Şimdi gör bakalım. Birkaç kişi kocamış atı kıskıvrak yakalayıp yere devirdiler, kıl kemerle dört ayağını bir araya topladılar. Abdilhan güçlü elleriyle hayvanın burnundan tutup başını geriye kanırdı, savunmasız kalan gırtlağına bıçağı dayadı. Raymalı Ağa onu tutanların kolları arasında var gücüyle silkindi ileri atıldı. Yapma, öldürme atı. Ne yazık ki çok geç kalmıştı. Atın gırtlağından fışkıran sımsıcak kan gün ortasında karanlık gibi yüzüne çarptı. Üstü başı kana bulanmış bir halde sendeleye sendeleye ayağa kalkarken "Boşuna uğraşıyorsunuz, ben de yaya yürürüm. Dizlerimin üstünde sürünürüm gene giderim." diye kükredi. üzüntüden, küçük düşürülmekten dolayı ağlamaya başladığı için gözyaşlarını kaftanının eteğine siliyordu. Başını atın kesik boğazının üstünden kaldıran Abdilhan sırıttı. "Hayır, yaya da gidecek değilsin. Buradan bir adım bile atamayacaksın. Hey, yakalayın şunu. Görmüyor musunuz deli bu adam? Ellerini bağlayın. Bağlamazsanız birimizi öldürür." Ortalıkta bir gürültüdür koptu. Herkes birbirine girdi. Bir karışıklık oldu. "İpi buraya ver. Kıvır kollarını. İyice arkaya bük. Gördünüz mü başımıza gelenleri? Delirmiş adam. Şunun gözlerine bak. Vallahi çıldırmış. Şuradaki kayın ağacına götürün onu. Hadi sürükle, sürükle. Durmayın, çabuk getirin." Ay yükselmiş, ta yukarılara çıkmıştı. Yeryüzü, gökyüzü, her yer sepsessizdi. Bir takım şamanlar geldi, ortaya bir ateş yaktılar, vahşi dansları yaparak büyük ozanın aklını bulandıran kötü ruhları kovmaya başladılar. Bu sırada yüce akın elleri arkasına, gövdesi kayın ağacına sıkı sıkıya bağlı olarak ayakta bekliyordu. Şamanlar gitti, imam geldi. İmam Kur'an'dan sureler okumaya başladı. Akıl hastasını istenen yola getirmeye çalıştı. Raymalı Ağa ise elleri arkasına, kendisi kayın ağacına bağlı olarak hep ayakta duruyordu. Orada dururken kardeşi Abdilhan'a şu türküyü söyledi. "Gece giderken son karanlığını da birlikte götürür. Onun ardından sabah gelir. Fakat benim için ışık gene gelmez. Güneşimi elimden zorla aldın uğursuz kardeşim Abdilhan. Ömrümün kışında Tanrı'nın gönderdiği aşkımdan beni ayırdığın için kıvançlısın, gurur duyuyorsun, gene de için kapkaranlık. Oysa benim için mutlulukla dolu. Bu mutluluk soluk alabildiğim, yüreğim durmadığı sürece hiç eksilmeyecek. Kollarımı arkaya büktün, beni ağaca bağladın. Oysa ben şu anda burada değilim, talihsiz kardeşim Abdilhan. Burada duran benim ölümlü bedenim. Ruhumsa rüzgar olup uzaklara gitti, yağmur olup toprağa karıştı. Şimdi sevgilimin saçları soluğuymuşum gibi her an onunla birlikteyim. Sevgilim gün ışığıyla uyandığında bir yaban keçisi olup dağlardan aşağı ineceğim, sivri bir kayaya dikilerek sabahleyin obasından çıkmasını bekleyeceğim. Oturup ocak yaktığı zaman ateşin dumanı olacağım, onu boylu boyunca saracağım. Atına binip dere geçidini geçerken su olup atının toynakları altından sıçrayacağım, güzel ellerine yüzüne serpileceğim. Şarkı söylediği zaman tatlı dilinde türkü olacağım. Şafak kızıllığı vurduğu zaman başının üstündeki ağaç belli belirsiz hışırdıyordu. Sabah olmuştu. Raymalı Ağa'nın aklını oynattığını işiten komşuları merak edip geldiler, atlarından inmeden uzakta bir halka oluşturdular. Koca akınsa yırtık pırtık giysiler içinde, elleri arkasına, gövdesi kayın ağacına sımsıkı bağlı ayakta dikiliyordu. Komşularını görünce şu türküyü söyledi. Sonradan çok ünlendi bu türkü. "Karadağlardan göç başladığı zaman çöz ellerimi kardeşim Abdilhan. Mor dağlardan göç başladığı zaman ver özgürlüğümü kardeşim Abdilhan. Bilebilir, düşünebilir miydim ellerimi ayaklarıma bağlayacağını? Karadağlardan göç başladığı zaman, mor dağlardan göç başladığı zaman çöz ellerimi kardeşim Abdilhan, kendi isteğimle göklere çekileceğim. Karadağlardan göç başladığı zaman Panayır'da olamayacağım Begimay. Mor dağlardan göç başladığı zaman beni Panayır'da bekleme Begimay. Seninle Panayır'da şarkı söyleyemeyeceğiz. Atım yetişemeyecek, ben gelemeyeceğim. Karadağlardan göç başladığı zaman, mor dağlardan göç başladığı zaman beni Panayır'da bekleme Begimay. Kendi isteğimle göklere çekileceğim." İşte Raymalı Ağa'nın öyküsü buydu. Şimdi ana beyit yolunda Kazankapı son yolculuğuna uğurlarken Yedige'yi öbür şeyler arasında bunu da düşünüyordu.